Ayrım 25. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Erol Parlak. Sayfa 344. Ankara'ya yurttan seslere gidiş. Kendi deyimiyle Hacı emmisinin sesini radyoda duyduğu an Neşet Ertaş için Hacı Usta'nın kişiliğinde abdallara radyoda türkü söylettirilmesi, türkülerinin değerli görülmesi gibi coşku ve mutluluk yaşatan bir gurur anı olmanın yanında, müziğin düğünler dışında da işine yarayabileceğini öğrenmesi bakımından da önemlidir. Neşet Ertaş, yaşamında önemli bir sürecin başlangıcına temel oluşturduğunu belirttiği bu anı şöyle anlatıyor. Baktım bir gün radyoda Hacı emmim türkü söylüyor. Babamdan bellediği bir hava bu. Heyecanlandım ki yerimde duramadım. Ben de gidip radyoya çıkacağım. Madem Hacı emmimi dinlediler, beni de dinlerler diyerek evdeki o küçük sazımı alıp Ankara'ya Muzaffer Sarı Sözen'in yanına geldim. Muzaffer Sarı Sözen'i görmek istediğimi söyledim. Epey bekledikten sonra nihayet görüştük. Ne istiyorsun? Dedi. Yurttan seslerde konuk olarak çalmak istiyorum dedim. Baktı çocuk gördü. Sen adresini bırak biz seni çağırırız dedi. Ben adresimi bırakıp döndüm. Bekledim aylarca arayan soran yok. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012. Böylece Neşet Ertaş çocuk denecek bir yaşta olmasına karşın büyük bir özgüvenle Ankara'ya gelmiş ama kendini dinletebilme adına yaptığı bu ilk girişimde başarılı olamamıştır. Hacı emmisinin başardığını başarma yolunda ilk girişiminde sonuç alamayan Ertaş, umudunu yitirmeyerek büyük bir kararlılıkla aynı yolu kısa bir süre sonra yeniden dener. Böylelikle yaklaşık 3 ay sonra Kırşehir'den kalkıp bir kez daha Ankara'ya radyo evine gider. Radyo evinin giriş kısmında elinde sazı ile beklerken dönemin ünlü bağlama icracısı Emin Aldemir kendisini görerek yanına gelir. Niçin orada bulunduğunu sorduğunda yurttan seslerde çalıp söylemek istediğini belirtir. Aldemir, Ertaş'ı alt katta uygun bir yere götürüp orada sazını, sesini dinledikten sonra ertesi gün yurttan sesler programında çalıp söyleyeceğini, yakınlarına haber vermesini söyler. Yaşamı boyunca en çok sevindiği andır bu. Ertesi güne kadar kuşlar uçtu yüreğimde diye tanımladığı o günün ertesinde bir cuma günü elinde sazı Ankara Radyosu'nun yolunu tutar. Biraz erken gelmiştir ve yayına girmeye daha zaman vardır. Beklemeye başlar. Epeyce bekler. Ancak ne bir gelen ne de bir soran olur. Hayatımda en çok daraldığım, sıkıldığım an da o gün oldu dediği bu andan sonrasını onun anlatımı ile aktaralım. Saat 5'te gitmiştim. 6 oldu. Ne arayan var, ne soran, ne gel diyen, ne git diyen. En sonunda oradan birisi geldi. Siz misiniz? Dedi. Evet dedim. Aldı beni gidip bir yere vardık. Yurttan sesler, çalanlar, okuyanlar böyle oturuyorlar. Muzaffer Sarı Sözen'le karşılaştık. Emin Bey'in tavsiye etmiş olduğu siz misiniz? Dedi. Estağfurullah efendim dedim. Beğenirsek bir hava çaldıracağız dedi. Orta yere karşısına oturttu beni. Sağımda çalanlar, solumda okuyanlar. Ne yapacağım? Babamdan bir bozuk okudum. Geleli gülmedim ben bu cihana. Şu alem başıma dardır yar eden. Giriftar olmuşum bunca isale, çektiğim ah ile zardır yar eden. Sarı Sözen, genç Ertaş'ın icrasından etkilenmiştir. Okuduğu havanın sözleriyle ilgili esprili bir soru sorar. İshal mi oldun çocuğum? Hayır efendim der Ertaş. Bunun üzerine Ertaş'a bir uyarıda bulunarak, çocuğum halk bunu böyle anlamaz, isaleyi anlamaz, ishal olmuş beller seni der. Ertaş bu anı, o sözü hiç unutmuyorum, Allah rahmet eylesin. Buradan bana ışık tutan bir sözcük söyledi. Kulağıma küpe oldu. Onun için bugüne kadar çalıp söylediğim türkülerimin içinde halkın anlayamayacağı bir tek sözcük yoktur, diye aktarmaktadır. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Sarı Sözen, bu konuşma sırasında Ertaş'ın programdan sonra Kırşehir'e döneceğini anlayınca, ''Evladım gitme, yarın konservatuvarda senin türkülerini kaydedelim.'' der. O da, ''Birkaç gündür buradayım efendim, gitmem gerekli.'' der. Bunun üzerine Sarı Sözen daha önce niye gelmediğini sorar. ''Efendim ben daha önce de geldim. Adresimi alıp beni arayacağınızı söylemiştiniz.'' dediğinde ise Sarı Sözen'in yanıtı, ''Kusura bakma çocuğum, seni başımdan atmışım.'' olur. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Çalışma tamamlanıp zamanı geldiğinde canlı yayın başlar. Ertaş bu kez radyosu başındaki herkes için yükseltir avazını. Bütün içtenliğiyle sazını dillendirerek çalışmada okuduğu bozlağı seslendirir. Böylece daha çocuk denilebilecek yaşta olmasına karşın ne istediğini bilen yapısı ve yüksek özgüveniyle hacı emmisinin ardından o da radyodan sesini duyurur. Canlı yayının bitiminden sonra Neşet Ertaş'la konuşan Muzaffer Sarı Sözen, onu memlekete dönme düşüncesinden caydırır ve ertesi gün kendisiyle konservatuvara gitmek üzere saat kararlaştırır. Ertesi gün olduğunda Ertaş'ı konservatuvara götüren Sarı Sözen, orada türkülerinin hemen hepsini plaklara kaydeder. Böylelikle tanışan Muzaffer Sarı Sözen'le Neşet Ertaş'ın ilişkisi daha sonrasında da sürer. Sarı Sözen her 3 ayda bir mektup yazıp Ertaş'ı radyoya çağırır ve programlarda bir bozlak bir de türkü çaldırıp söylettirir. İlk küskünlük sonrası İstanbul'a gidiş ve İstanbul'da yaşam. Delikanlılık yılları gelip çatmıştır. Kendi deyişiyle doğuştan aşık yürekli, gördüğü her güzelliğe aşk ile bakan, baktığı her şeyde de güzellikler bulan biridir Neşet Ertaş. Sevgi delisi, sevda coşkunu böylesi birisi için yaşamın olmazsa olmazıdır aşk. Küçücük bir kıvılcımla kor ateşler kaplar yüreğini. Gün olur hiç olmadık bir anda tutuluverir sevdaların en yangınına. Dile tele gelir, söyler, söyleşir, türkü olur duyguları. Özü neyse sözü de aynı, olduğu gibi olan biridir Neşet Ertaş. Bu konuda da duygularını, düşüncelerini açık yüreklilikle dile getirir. Bizler aşık insanlarız. Aşk ta küçükken yüreğimize işlemiş. Gezip yürüdüğümüz yerlerde gönlümüze göre gördüklerimiz oluyordu. Benim yüreğimi yakan, yıkan Türk kızları oldu. Gittiğim, düğün çaldığım yerlerde kızlar giyinip kuşanıp geliyorlar ya, ben Türk kızlarına aşık oldum. Ama gönül aşkı öbür taraftan dolayı bizlere haram. Bize zaten kız vermezler orada. Kız vermedikleri gibi ne eli elimize değiyor ne bir çift söz konuşabiliyoruz. Ne yaparsın? Senin gözünle gördüğün, köz gibi yandığın gözünün önünde gelin olur giderse? Üstelik düğününe de seni çağırıyorlar. Ne yaparsın? Eh, yandım Allah türküsü çığırıyoruz yüreklerimizden. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Duyguları böylesine karmaşık, umutsuz aşkları yüreğinde kor alevlere dönmüş bir durumdayken, ailesi Ertaş'ın evlenme çağının geldiğine ve evlendirilmesine karar verir. Gelenek böyledir. Ertaş bu durumu şöyle aktarıyor. Eskiden babalar anlaşırdı. Kızlarını, oğullarını aldın mı aldım, verdim mi verdim derdi. Ne kızın lafı ne oğlanın lafı çıkardı. Adet öyleydi. Evlenme çağına gelmişim 17-18 yaşında. Babamı bir kıza dünür gönderdim. Bir abdal kızıydı o da. Hacı Bektaş'taydı. Kızla yakından bir tanıştığımız, konuştuğumuz olmadı. Bir göz göze gelmişliğimiz bile yoktu. Ama güzel bir kızdı. Onun için dünür gönderdim babamı. O kızın babası iç güveysi girmiş anasının üstüne. Biz de fakir olduğumuz için evine beni iç güveysi istemişler. Gelirse gelir, gelmezse kızı vermeyiz demişler. Babam razı olmadı. İsteğimi alamadım. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Ertaş, yüreğini yaralayan bu durumu, hayatını anlattığı şiiri başta olmak üzere türkülerinde birçok kez dile getirecektir. Yarın aşkı ile hep arttı derdim. Babamı bir yare dünür gönderdim. Başlığı çok istemişler, haberini aldım. İstemiyor seni yarın dediler. Bir yandan aşık yüreğini yangın yerine çeviren umutsuz sevdalar, öte yandan istediğini alıp muradına erememiş olması onu daha da hassaslaştırır. Duyguları kabardıkça ürettikleri de çoğalır. Artık dilindeki sözler, sazındaki ezgiler hep onu deli divane eden bu umutsuz sevdaların, kavuşamamışlıkların, çözümsüzlüklerin bir başka biçimde anlatımıdır. Bütün bunlara bir de geçim sıkıntısı eklenince yaşadığı çevre başına dar olur, dayanılmaz hal alır. Böylece günler, aylar birbirini kovalar. Gün gelip buna daha fazla katlanamayacağını anladığında ise bir kez daha önünde beliren, onu diyardan diyara gurbetlere salan göç yollarıdır. Bu kez yolculuk çok daha zor, bilinmez ve çetin bir yere İstanbul'adır. Ertaş, o günlerde yaşadığı karmaşık duyguları ve sonrasında aldığı göç kararını şu şekilde anlatmaktadır. Babamdan ayrı istenmeye başlamıştım. Yine grupla da gider gelirdik. Babamın, ailemizin geçimi de aşağı yukarı benim üzerime dönmüştü. Ama her zaman paramız olmuyordu çünkü tek başıma benim kazandığım karşılamıyordu. Grup olarak gittiğimizde paylaşıyorduk, yetmiyordu. Bakkaldan veresiye alıyorduk, çay olsun, şeker olsun. Öyle de olunca ben gidip bakkaldan alışveriş ediyor haliyle borçlu da ben oluyordum. Alacaklının önünden geçsen parasını isteyecek. Paran da yok ki veresin. Bakkalın önünden geçemez olmuştum. Bir paket çay borcu için bakkalın önünden geçemezsen ne yapacaksın? Bir de gönül küskünlüğü vardı. İstediğini alamıyorsun. Ne yaparsın, başını alıp gitmez misin? İşte ben de öyle ettim. Hiç kimseye danışmadan İstanbul'a gitmeyi kendim düşünüp kararını verdim. İstanbul büyük bir yer deniyor. Bir yerden olmazsa bir yerden. Böyle yaşamaktansa karar verdim. Aldım sazı, çıktım memleketten. Gencim, cahilim işte 18-19 yaşlarında. Vedalaşmadan, babama da demeden, hiç kimseye de demeden alıp başımı gittim. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Hiç kimseye danışmadan, vedalaşmadan alıp başını gitmeye karar veren Ertaş, daha sonra yazdığı bir şiirinde o günlerde yaşadıklarını ve duygularını bir dörtlükte özetler. Çıkmadı bağrımdan o yârin derdi. Zalim felek beni yardan ayırdı. Terk ettirdi bana sılayı yurdu. Bir garibim, gurbet ellere düştüm. Ertaş için İstanbul'a gidiş, hayatının dönüm noktası, ardı arkası bitmez gurbetlerin başlangıcı olsa gerek ki, sonrasında bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı bu serüvenin, sazımı aldım, çıktım baba yurdumdan, gidiş o gidiş, daha gidiyorum, sözleriyle özetler. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Çocuk yaşına karşın büyük bir özgüven içerisinde davranan Ertaş'ın İstanbul'a gidişi, orada yaşadıkları ise onun gözü karalığını ortaya koyan gerçek bir serüvendir. Cebindeki son parası onu ancak Ankara'ya kadar getirir. Sonrasını onun anlatımından aktaralım. Yol için cebimde 2,5 liram vardı. Kırşehir'den Ankara'ya kadar otobüs 2,5 liraydı. Ankara'ya geldim, otobüs durağında indim. Orada bir çığırtkanın yanına vardım. Benim param yok, İstanbul'a gideceğim dedim. Elimde sazı görünce otur bir çal dedi. Otobüslerin arasında çalmaya başladım. Orada dinledi ama bir yandan çığırtkanlık yapması gerekiyordu. Gidiyor çığırtkanlık yapıyor, geliyor çal diyordu. Yine başlıyordum çalmaya. Akşama, hatta gecenin yarısına kadar, son otobüse kadar gitti geldi. En son otobüsün arkasında, koltukların arkasındaki boşluğa oturttu beni. Öylece ayakta İstanbul'a geldim. Sabaha karşı geldik işte. Gemiyle otobüs Sirkeci'ye geçti. Orada münasip bir otele girdim. Elimde saz, elbisem de düzgün olunca yazdılar ismimi. Ondan sonra sazımı odaya koydum. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Bundan sonra bir iş bulup çalışmaktır isteği Ertaş'ın. Otele yerleşir ama ne otelin ne de yiyeceği bir lokma ekmeğin parasını ödeyecek durumu yoktur. Bir gün, iki gün, üç gün derken karın tokluğuna çalışacak bir iş arar durur. Açtır, otelciye bildirmek istemez durumu. Utancından onunla yan yana gelmekten, karşılaşmaktan çekinir. Şen çalar plak, Beyoğlu Saz, Ömer Gök Saz Evi. Neşet Ertaş İstanbul'daki 5. gününde aç ve çaresiz gezinirken Doğu İşhan'ında Şen Çalar Plak yazılı tabelayı görür. Ertesi gün sazını da alarak doğru Doğu İşhan'ındaki Şen Çalar Plak'a gider. Her anı ilginç rastlantılarla dolu bu karşılaşmanın bundan sonrasını Ertaş'ın anlatımından aktaralım. Girdim içeri, Behi Aksoy'un ilk plağını okutmuşlar, onu dinliyorlar. Ben orada ayakta durdum. "Niçin geldiniz?" dedi İsmail Şen Çalar. ''Saz çalarım.'' dedim. ''İyi otur, işimiz bitsin dinleyelim.'' dedi. Bir süre sonra İsmail Şen Çalar, ''Çal.'' dedi. Ben orada babamdan, ''Neden garip garip ötersin bülbül, yoksa sen de bahtı karalı mısın?'' diye bir bozlak çalıp okudum. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Neşet Ertaş'ı dinleyip de sesinden, sazından, duygusundan etkilenmemek olanaksızdır. İsmail Şen Çalar için de öyle olur. Şen Çalar hemen bir sözleşme getirerek imza ettirir Ertaş'a. Plak başına sana 25 kuruş vereceğiz der. Ertaş o an olup biteni pek de kavramış değildir. İyi bir şey olacağını anlasa da o anda tek isteği günlerdir bir lokma görmemiş karnını doyurmaktır. Epey bir süre sonra da içeriye abi Kadri Şen Çalar girer. İsmail Şen Çalar, abi bu çocuğa sözleşme imzalattım diyerek kendisinden çaldığı havayı bir kez daha çalmasını ister. Kadri Şen Çalar Ertaş'a şöyle bir bakar. Bu çocuk çalar, bayram aracıya benziyor der. Bu sözün ardından Ertaş bir kez daha çalıp söylemeye başlar. Kadri Şen Çalar gözyaşlarını tutamaz, ağlar ve hemen yanına gelerek ''Nerelisin, nereden gelip nereye gidiyorsun, nerede yatıp nerede kalkıyorsun, garip?'' diye sorar. Ertaş'ın yanıtını aldıktan sonra ise hemen elinden tutarak onu Beyoğlu'na, Beyoğlu Saz'a götürür. İstanbul'da ayaklarının üstünde durmasını sağlayan bu önemli anları Ertaş şöyle açıklıyor. Öğlen vakti miydi ne? Beyoğlu Saz'a vardığımızda. Şef, Kadri Bey, siz buralarda gelir miydiniz? Dedi. O da, size bir garip getirdim dedi. Garip sahneye çık, bana garip bülbülü çal dedi. Sahnede ben garip bülbülü çalıyorum. Kadri Şen Çalar o zamana kadar şefle konuşmuş. Ben çaldıktan sonra dedi ki, sen öğle yemeğini, akşam yemeğini burada yiyeceksin. Akşam burada saz çalacaksın. Sana 7,5 lira da verecekler. Sonra tekrar elimden tuttu. A Camii sokağına kadar götürdü. Okur yazarlığın var mı? Dedi. Var dedim. Oradan tramvay geçiyordu. Şu levhalara iyi bak dedi. Tuvaleti bile gösterdi bana. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Orada başladım ben. Neşet Ertaş böylelikle Beyoğlu Saz'da işe başlar. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Beyoğlu Saz'da işe başlayan Ertaş, bunun bir süre sonra da ilk plaklarını henüz 18-19 yaşlarındayken kaydeder. Okuduğu iki plaktan birinin bir yüzü Dağlarbaşı Karlı olur, diğeri Gitme Leyla'dır. Bir diğer plağı ise onu İstanbul'da yaşama bağlayan Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adlı babasının ünlü bozlağını ve yine işaretler arasında cemlerde, toplantılarda çalıp söylenen Hatayi'nin Gördüm Güvercin Donunda Oturur, Gördüm Seyreyledim Hacı Bektaş'ı dizeleriyle başlayan Değişini okur. İnternet ortamında resmi bulunan bu plakların üzerinde yıl olarak 1957 yazmaktadır. Ancak bu tarihin plağın ilk çıkış tarihi mi, yoksa daha sonraki kopyalarından birisinin basın tarihi mi olduğu netlik kazanmamıştır. Ertaş, plağın çıkış tarihini bilmediği gibi okuduktan ne kadar süre sonra piyasaya çıktığını da anımsayamamaktadır. Eğer bu tarih gerçek ise Ertaş ilk plağını kaydettiği yılda nüfus kağıdına göre 14, gerçek yaşına göre de 19 yaşında olmalıdır. Ertaş bu deyişi plağa okur ancak bir süre sonra şiirin ikinci dörtlüğündeki imge ve benzetmeler kafasına takılır. Bahreyledi, ummanına daldırdı. Dağı, daşı, cırnağıyla kaldırdı. 12 öküzü bir kazana doldurdu. Gördüm, seyreyledim Hacı Bektaş'ı. Ertaş bu durumu şu şekilde açıklıyor. O an düşündüm. Köylünün biri bana, yahu bize bir anlat bakalım Hacı Bektaş cırnağıyla dağı taşı nasıl kaldırdı dese, ben ne derdim? Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. İşte bu kendince sorgulama ve sonrası vardığı düşünce, tüm yaşamı boyunca eserler üretecek Neşet Ertaş için bir dönüm noktası olacaktır. Ertaş, sanat yaşamının belki en temel geçişi olan bu anını, işte o zaman kendime döndüm ben, el aklıyla gezen başa bin bir türlü hal gelir. Ondan sonra bildiğiniz türküleri yazdım, söyledim. Çünkü öbür türlüsü insan aklının, mantığının kabul etmeyeceği öyle abartılı kabartılı şeylerdir. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012, sözleriyle ortaya koyar. Nitekim böylelikle Ertaş, o günden sonra eserleriyle ana çizgisinin mantık temeline dayalı olması gerekliliği ilkesini benimseyecek ve bu ilkeyi temel alarak türkülerinde mantığın kabul etmeyeceği hiçbir söz kullanmayacaktır. Ertaş'ın İstanbul yaşamı çoğunlukla geceleri Beyoğlu Saz'da sahneye çıkışı ile buradan otele geliş gidişi arasında biçimlenmiştir. Uzun süre Sirkeci'deki otelde kalmayı sürdüren Ertaş bir süre sonra bir tanıdık aracılığıyla Hacı Hüsrev'de yalnız yaşayan bir yaşlı hanımla tanışır. Belli bir miktar para karşılığında onun evinde kalmaya başlayan Ertaş bu durumu şöyle dile getirir. Çok yaşlı ve yalnızdı kadın. Ben ona aylık para verirdim, kira gibi. O da benim gömleğimi herhalde yıkatırdı, yıkayacak durumda değildi. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. İlk başlarda gündüzleri zaman zor geçer. Yalnızlık, gurbetlik, özlem ve çevre edinmemişlikle sıkıntılı günler yaşar. Ancak bir süre sonra Kasımpaşa'da saz dükkanı bulunan Ömer Gök ile tanışır ve onun dükkanına gidip gelmeye, orada yeni arkadaşlar edinmeye başlar. Bir sazcı tanımıştım orada, Ömer Gök. Oraya gelirdim, tel filan almak için. Bayram Aracı'yı çok severmiş Ömer Gök. Benim çalışlarım da o zaman aşağı yukarı aynı. Bayram Aracı'nın ezgilerinden, onun havalarından çaldığım için hoşuna gitti Ömer Gök'ün. Beni sevdi. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Gün bitip de akşam olduğunda yaşamının en anlamlı yanı olan çalıp söyleme işi için doğruca Beyoğlu Saz'ın yolunu tutar Ertaş. İlk zamanlar Sirkeci'den bir araca binerek gittiği Beyoğlu'na, daha sonraki oturduğu yer olan Hacı Hüsrev'den yürüyerek gidip gelir. Beyoğlu Saz bir pavyondur. Konsomatris kadınların bulunduğu, insanların çoğunluğunun bu kadınlar için geldiği içkili bir yerdir. Ancak bu durum Ertaş'ı hiç rahatsız etmez. Çünkü o erkenden sahneye çıkmakta, hiç kimse karışmadan işini bildiği gibi yapmakta, sonrasında da çıkıp gitmektedir. Kaldı ki buradan kazandığı gelirle de İstanbul'daki yaşamını sürdürebilmektedir. Neticede çocuktum, bu yüzden sahneye erken çıkıyordum. Sahne alacağım sıraya kadar bir kenarda oturuyor, sıram gelince sahneye çıkıyordum. Önce bir fasıl çalıyor, ondan sonra ben çalıyorum. Benden sonra da hanımlar, onlar bunlar çalıyorlardı. İşim bittikten sonra 7,5 liramı alıp gidiyordum. Çalıştığı ortam her ne kadar böylesi bir görünüm sergilese de, memleketinde gerek günlük yaşam, gerekse iş ortamında horlanmışlık ve ayrımcılığa uğramaktan başka bir davranış görmemiş Ertaş için, müşteriden ve iş yerinden gördüğü yaklaşım, memleketindekinin çok ötesindedir. Ertaş bunu kendi dilince şöyle anlatır. İstanbullu deyince bu bir incelik, bir hassasiyet, bir efendiliktir. Efendilik, karşısındakine saygı anlamındadır. İstanbul'un nazikliğini ben Beyoğlu Saz'da gördüm. Nasıl mı? Benden türkü isteyenler isteklerini kağıda yazarlar, garsonla gönderirlerdi. İstanbul'un nazikliğini de ben oradan biliyorum. Beyoğlu Saz'daki böylelikle 2 seneye yakın bir süre çalışan Ertaş, daha sonra Beyaz Park Gazinosu'ndan kendisine gelen iş önerisini kabul eder. Türk müziği sanatkarı Mediha Demirkıran ve Neşet Ertaş, gazinonun sanatkarlarıdır. Beni oraya istediler, 35 lira yevmiye teklif ettiler, peki dedim. Orada ben çalıyordum önce, ondan sonra da Medya Hanım şarkı okuyordu. Tek ikimiz vardık. Orada onunla bir yaz mevsimi boyunca çalıştık. Ertaş iş ortamı yönünden burada daha mutludur. Hem geliri artmış hem de seyirci profili değişmiştir. Bizi mutlu eden orası pavyon değildi. Oraya sırf dinlemeye geliyorlardı. Ertaş yeni iş ortamını beğenmiştir ancak kendisinin sıkıntılı ve utangaç hali sürmektedir. Sahneye çıkar, çalıp söyler, durmayıp gider. Geliri artmıştır ancak öte yandan yeterince para arttıramamaktadır. Bu durumu, param artmıyordu çünkü ev kirası veriyor, yiyor içiyordum. Üstüme elbise bile alacak öyle artan bir şey yoktu. Artırdığım parayı da postayla babama gönderirdim diye anlatmaktadır. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Ertaş'ın belirttiği gibi üstüne yeni elbiseler alacak parası yoktur ama her zaman bakımlı, tertemiz giyimli, özenli ve pırıl pırıldır. Bu hem babasından kendisine yansıyan bir görgü hem de Bektaşilik inancının gereğidir. Ertaş göz gönlün yaylasıdır düsturundan yola çıkarak gönüle saygısı olanın göze de saygı göstermesi gerektiğini belirterek yaşamı boyunca dış görünüşüne hep özen gösterecektir. Neşet Ertaş İstanbul'a geleli 2 yıl olmuştur. İstanbul'a alışmış, işi, iş ortamı ve geliri iyileşmiştir. Ancak içine düştüğü derin yalnızlık duygusundan ve özlemden kurtulamaz. Ertaş o günlerde yaşadığı bu karmaşık duyguları şöyle anlatmaktadır. Köylerimizde insanlar birbiriyle göz göze gelince saatlerce bakışırdı. Ama burada hiç kimse kimsenin yüzüne gözüne bakmıyordu. Büyük bir şaşkınlık, büyük bir yalnızlık içine düşmüştüm. Hiç kimseyi de gözüm görmüyordu çünkü ben içimden çoktan o aşkı arıyordum. Hani benim çocukluk aşkım olan köydeki o aşklar, o aşkı da burada bulamadım. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Yüreğindeki aşkı bulamayan, yalnızlık, özlem, gariplik içerisine düşen Ertaş, bir başına kaldığında kimi zaman uzun uzun gözyaşı döker. Aşk ile yanan yüreğine yalnızlık, gariplik, özlem çöker de hiç türkü yakmadan durur mu? İstanbul'da geçirdiği süre içerisinde çok sayıda yeni şiirler yazar, türküler üretir. Sıla'ya dönüş ve talihsiz bir olay. İstanbul'da geçen iki yılın ardından duygularını daha fazla bastıramayacağını anlayan Neşet Ertaş, Sıla'sına Kırşehir'e geri döner. Döndüğünde onun durumunu anlayan babası bu gidişle ilgili hiçbir şey sormaz. Babam niye gittin diye hiçbir şey söylemedi bana. Zaten ben de bırakıp da onlardan ilgimi kesmemiştim. Az çok 5-10 kuruş gönderiyordum. Ertaş memleketine geri dönmüştür ama artık ne düşünceleri ne de duyguları aynı değildir. 2 yıl süren gurbet onu şehir yaşantısına alıştırmış, insanlarla ayrımcılıktan ve horlanmaktan uzak kaynaşarak bir araya gelmek hayata bakış açısını değiştirmiştir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Kırşehir'deki yaşantısını sürdürürken bir gün hayatı boyunca unutamayacağı ve bir daha dönmemecesine Kırşehir'den ayrılmasına neden olan tarihsiz bir olay gerçekleşir. Anadolu'da abdallar, yerel halkın genelinde olduğu gibi başlarına adına kasket de denilen bir şapka takarlar. Yerel halktan olan erkekler şapkasız gezseler de onlar mutlaka şapka takmak zorundadırlar. Ertaş bu durumu, bizim başımızdan şapka çıkmaz, şapkanın siperliği gözümüzün üstünden yukarı kalkmazdı. Köylere gittiğimiz zaman kimse bizim kaşımızı görmez, başımız önde gider gelirdik diye anlatmaktadır. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012. Kırşehir'e geldiğinin ertesi günüdür. İstanbul'da 2 yıl geçirip burada şapkasız gezmeye alışan Ertaş, çarşıya şapkasız çıkar. Bundan sonrasını Ertaş'ın anlatımından aktaralım. İstanbul'da şapkayla gezilmezdi. Ben de İstanbul'da öyle yaşamaya alışmıştım. Kırşehir'e Bağbaşı Mahallesi'ne geldiğimin ertesi günü çarşıya gidecek olduk. Kırşehir'in çarşısına indim. Herkes şapkalı. Caminin kenarında güneşe karşı oturan ihtiyarlar vardı. Onların önünden geçerken, Abdal Vilayet'in mahallesinde önümüzden şapkasız geçiyoruz diye çocuklar beni taşa tuttu. Kimseye ne bir şey demiştim, ne bir şey etmiştim. Taşlanmayı hak edecek hiçbir şey yapmamıştım. Mahallemize bizlerden daha ilk defa şapkasız giden ben olmuş olduğum için beni çocuklara taşlattırdılar. Oradaki ihtiyarlardan biri çıkıp da durun ne yapıyorsunuz demedi. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012. Bu olay Neşet Ertaş'ı derinden yaralar. Memleketinde karşılaştığı bu davranış nedeniyle bu olaydan çok sonraları kendi yaşamının anlatıldığı garip belgeselinin memleketindeki çekimleri sırasında Ertaş'ın başına şapka giymesi manidardır. O bu şekilde yıllar önce yaşadığı ve etkisinden uzun süre kurtulamadığı bu duruma incelikli bir göndermede bulunmuştur. Atalarının, dedelerinin ve bugün de kendisinin hizmet için gece gündüz emek verdiği, baba yurdunda gördüğü bu davranış ruhuna ağır gelir. İstanbul'da alıştığı şehir yaşantısının her yönden rahatlığı sonrasında başına gelen ve bir türlü etkisinden kurtulamadığı bu talihsiz olay nedeniyle yaşadığı gönül kırgınlığının ardından hızlıca bir karara varır. Kırşehir'i terk edip Ankara'ya yerleşme ve Ankara'da yaşam. Neşet Ertaş yaşadığı bu talihsiz olayın etkisiyle bir daha dönmemecesine Kırşehir'i terk ederek Ankara'ya girer. Ankara'ya giderken de yine tek dayanağı kendine olan güveni, öz varlığı ve sanatıdır. Ertaş uzunca yıllar yaşayacağı Ankara'ya yerleştiği o yılı tam olarak anımsayamıyor. Yılını tam olarak bilememesine karşın duygularını bugün bile tüm canlılığı ile aktarmaktadır. Ertaş'ın yılları hatırlamıyorum, bir bağlamam bir de kendim vardım. Yine ben aynı eski duygularımla aşıktım. Neşet Ertaş görüşme 1996-2012. Ankara'ya ilk geldiğinde aşiretinden sünnetçi Veysel Usta'yı bulur Ertaş. Veysel Usta kendisiyle ilgilenir, yanına alır. Böylelikle bir süre onun yanında kalır ancak misafirliğinde bir sonu vardır. Hergele meydanında bir ev kiralar. Veysel Usta da yatak ve yorgan alması için kendisine 100 lira verir. Böylelikle bir yatak ve bir yorgan yerleştiği bu evde yaşamaya başlar. Bir ev kiraladım münasip yerde. Kaldı kavim, kardeş hep Kırşehir'de. Bu aşk hançerini vurdu derinde. Çaresini bulamazsan öldün dediler. Çalışmak için ise yine bildiği yolu izleyecektir Ertaş. İstanbul'da Beyoğlu Saz'da pavyon hayatına alışkın olduğu için Rüzgarlı Sokak'ta bir pavyona gider. Pavyon bir rastlantı olarak Kırşehirli bir hemşehrisindir. Böylelikle Ankara'da çalışmaya başlar. Her ne kadar varlığının temeli ruh ikizi babası Muharrem Usta Gönlü'nün sultanı olsa da Ertaş, gittiğin yere uyuyacaksın ilkesine dayanarak kendini beğendirebilmek amacıyla önceleri Ankara'nın o günkü ruh iklimine uygun olarak zaten gönlünde ayrı bir yeri bulunan ve tüm repertuarını baştan sona aynı havada, aynı tavırda ve aynı güzellikte seslendirdiği Bayram Aracı'nın eserlerine yönelip bunları çalıp söylemeye başlar. Bir de Ahmet Gazi Ayhan'ın sevilen havalarını seslendirir. Bu durumu, ben babamın saz çaldığı gibi çalmadım. Eğer babam gibi çalıp söyleseydim anlamazlardı. Kabul edilmek için vardığın yere uymak gerekiyordu. Ben de Ankara'ya geldiğimde öyle yaptım. Bayram Aracı'ydı her tarafta. Tabii onun yanı sıra bir de Ahmet Gazi Ayhan vardı. Memleketteyken Bayram Aracı'nın bir tek havasını çalamazdık. Bizim orada dinlenmezdi. Ankara'ya Bayram Aracı'nın ezgileriyle, onun türküleriyle girdim. Ahmet Gazi Ayhan'ın da havalarını çaldım. Ankara'da, pavyonda, köy düğünlerinde kendimden de çalmazdım. Bu aşağı yukarı ben tanınıncaya kadar sürdü. Ankara'da tanınınca yavaş yavaş kendimize döndük. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Neşet Ertaş kısa sürede Ankara'da kendisini beğendirir ve günden güne dinleyicileri artar. Zaten gitgide yaygınlaşmaya başlamış olan ilk plakları ile de adı duyulmaktadır. Ertaş böylelikle yaşama yeniden tutunmuş, kent yaşantısına bir kez daha ayak uydurmuş ve Ankara'da kendisine yeni bir hayat kurmuştur. 25. ayrımın sonu, sayfa 360.